Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا عابدون ما أعبد قل يا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi, 5 İsvan 1401, Hicri Kameri, 3 Şaban 1444 ve Miladi Takvimle 24 Şubat 2023 Cuma. Aynı zamanda Hazreti Ebu'l-Fazıl Abbas Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümünü idrak etmekteyiz. Bu vesileyle tüm İslam alemine tebriklerimizi iletiyoruz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından din alimi Sayın Hüseyin Yeşil ile Hazreti Ebu'l-Fazıl Abbas Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü etrafında yapılan röportaj, Hazreti Ebu'l-Fazıl Abbas Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü özel programı İlahi Önderler ve İran'ın Doğa Harikaları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi Şehit Ayetullah Mutahhari'nin eşinin cenaze namazını kıldı. Tahran Cuma namazı hatibi Almanya'dan İranlı diplomatların sınır dışı edilmesine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Reisi Urmiye Gölü'ne su aktarma sistemini inşasının İran hükümetinin çevreye verdiği önemin kanıtı olduğunu belirtti. Amiral Tengsiri Şehit Bakır'ı drone gemisinin yakında görücüye çıkarılacağını belirtti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Huzistan'da Karun nükleer santrali inşa edileceğini belirtti. Şimdi haberler. Bugün öğle saatlerinden önce İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Şehit Ayetullah Murtaza Mutahhari'nin eşi Bayan Ezem Ruhani ruhuna Fatiha okuyup merhumun cenaze namazını kıldırdı. Söz konusu törende Şehit Mutahhari'nin aile üyeleri ve yakınlarından bir grupta hazır bulundu. İslam İnkılabı rehberi bu merasimin başında şöyle konuştu. Allah razı olsun inşallah, mertebelerini yüce eylesin. Şehit Mutahhari için iyi bir yol arkadaşıydı, bunu biliyoruz. Şehit ile yaşadıkları uzun yıllar boyunca iyi bir arkadaş oldular. Allah onlara rahmet eylesin, derecelerini yükselsin. Allah onları azizleriyle aynı yerde tutsun. Tahran Cuma namazı hatibi Alman hükümetinin İranlı diplomatları sınır dışı etme eylemini eleştirerek bu konuyla ciddi bir şekilde ilgilenmek gerektiğini vurguladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı Tonder terör örgütünün lideri Cemşit Şarmeht'in idam cezasını açıkladıktan sonra İran İslam Cumhuriyeti'nin Berlin'deki Büyükelçiliği maslahat güzarını çağırdı ve iki İranlı diplomatı sınır dışı etti. Bu bağlamda Merhaber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tahran Cuma namazı hatibi Hucetul İslam Kazım Sıddık'ı Tonder terör örgütünün lideri Cemşir Şar Mehdin avukat huzurunda ve adil bir mahkemede idama mahkum edildiğine dikkat çekerek Alman hükümetinin bu konudaki müdahaleci tavrını eleştirerek Alman hükümeti ve insanlık karşıtı medya kuruluşları bu konuya meydan okudu, hatta Alman hükümeti İran'ın maslahat güzarını çağırdı ve bazı İranlı diplomatları sınırı dışı etti ki bu konuda İran Halkı Dışişleri Bakanlığı'nın bu küstah eylemlerle gerektiği gibi ilgilenmesini bekliyor ifadelerini kullandı. Hucetul İslam Sıddıkı İslam İnkılabı'nın zafere ulaştığı ilk günden itibaren Doğu, Batı ve dünya güçlerinin İran devrimine sürekli zarar vermek istediğini belirterek şunları kaydetti. İslam İran'ın düşmanları yumuşak savaş ve etnik kışkırtma gibi çeşitli taktiklerle iç ihtilafları körükleyip şiddetlendirdi. Ancak bu düşmanlıklar İslam İnkılabı rehberinin planlaması ve halkın desteğiyle etkisiz hale getirildi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran'ın kuzeybatısındaki Urmiye Gölü'ne su aktarma sisteminin açılış töreninde bu projenin işletilmesinin İran hükümetinin Urmiye Gölü'nün hayatı ve çevrenin korunmasına verdiği önemi gösterdiğini belirtti. 2016 yılında uygulama çalışmalarına başlanan ve son 8 ayda onarım ve sorunlarının çözülmesi süreci hızla takip eden Kanisi Barajı'ndan Urmiye Gölü'ne 36 kilometrelik dev su nakil tüneli projesi Cuma günü İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla açılışı yapıldı. Seyyid İbrahim Reis, Urmiye Gölü'ne su aktarma sisteminin açılış töreninde Şaban ayının mübarek günlerini ve Paslar Günü'nü kutlayarak şunları kaydetti. Bu önemli projenin kullanım aşamasına gelmesi, bölgenin güvenliğini sağlamak ve istikrara kavuşturmak için yıllarca emek verenlerin çaba ve fedakarlıklarından kaynaklanmaktadır. Cumhurbaşkanı 8 yıllık kutsal savunma döneminde Azerbaycan halkının gösterdiği cesareti ve emeği de hatırlatarak şehitlerin hatırası ve yolu bir an bile ihmal edilmemeli. Bu yol nesiller için özellikle de genç nesil için bir model olarak anlatılmalıdır. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın veladet yıldönümü ve Paslar Günü'nü kutlayarak şunları kaydetti. Bugün İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu teröre karşı mücadelede parlak bir karneyi kaydetti. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi bugün İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın veladet yıldönümü ve Paslar Günü'nü anma töreninde Batı Azerbaycan ilinde pastarlarla bir araya gelerek şunları kaydetti. Bugün İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun isminden düşmanlar dehşete düşüyor. Ve onların bu kutsal güçle sorunu İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu'nun ilahi değerleri, insanları ve vatanı savunma arayışında olmasıdır. Bugün ülkenin güvenliğini İslam İnkılabı muhafızlarının çabalarına bağlı olarak değerlendirdiğini belirten reisi şöyle konuştu. Düşmanlar birçok kez İslam İran'la yüzleşmeye çalıştılar ve başarısız oldular. Bunu kendileri de itiraf ettiler. Cumhurbaşkanı Reis ayrıca şunları kaydetti. IŞİD ve terör örgütleri istikbarın elinin altından çıktılar. Ancak İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun varlığı bir güvenlik sağlayıcı oldu ve kendi adına terörle mücadelede parlak bir karneye imza attı. Ve bu bağlamda Şehit Kor General Hac Kasım Süleymani terörle mücadelenin kahramanı oldu. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı Ordu ile İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun caydırıcılık gücü ve birliği milleti cesaretlendirip düşmanı korkuttuğunu belirtti. Tüm General Hüseyin Sellami İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinin Deisful kentindeki Mahdi Hava Üssü Komutanı 2. Tuğgeneral Pilot Cevad Veledi ile yaptığı görüşmede Huzistan'ın kuzeyinde ordu ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun komutanlarını takdir ederken silahlı kuvvetleri birleşik ve basiretli olarak değerlendirdi. Komutan Selami sözlerine şunları ekledi. Düşman savaşın bütün cephelerini aktif hale getirmiş, bütün yedek kuvvetlerini sahaya çıkarmış, Saddam'dan tekfircilere ve teröristlere elindeki her şeyi olay yerine taşıdı ama hiçbir şey yapamadı. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanı, yakında şehit Behmen Makri gemisinin Gürcü'ye çıkarılacağını duyurdu. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengsiri, yakında şehit Behmen Bakır gemisinin Görücü'ye çıkarılacağını duyurarak, bu gemi 180 metre piste sahip bir İHA taşıyıcısıdır ve uçaklar tekerlekle iniş yapmaktadır, dedi. Amiral Ali Rıza Tengsiri bir televizyon röportajında ayrıca şunları kaydetti. İranlı gençler tarafından yerel olarak tasarlanıp üretilen Şehit Hasan Bakri adlı Şehit Süleyman Ekibutu yakın gelecekte ve bu kuvvetlerin 2. Deniz Bölgesi'ndeki İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu'nun donanmasının muharebe teşkilatına eklenecek. General Tengsiri sözlerini şöyle sürdürdü. Radardan kaçan yeni gemiler dayanıklıkları çok yüksek olup füzeleri de ülke içinde üretiliyor. General Tengsiri Şehit Süleymani botunun özelliklerine işaret ederek şunları kaydetti. Bu gemi İran İslam Cumhuriyeti tarafından inşa edilen 12 Nevvap savunma füzesiyle donatılmış ve 5000 millik harekat menziliyle Çağbahar'dan Hindistan'a rahatlıkla seyahat edebilen ilk gemidir. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Karun Nükleer Santrali'nin İran'ın güneybatısındaki Huzistan ilinde inşa edileceğini belirtti. Meğer haber ajansının bildirdiğine göre İran'ın güneydoğusundaki Huzistan iline bağlı Darhuin Şadgan şehrinde Perşembe akşamı Muhammed İslami, İran milletinin düşmanlarının İran İslam Cumhuriyeti'nin hareketini ve başarılı ilerlemesini fitne yoluyla durdurabileceklerini sandıklarını işaretle, bugün İslam'ın tamamı şirkin bütün güçleriyle karşı karşıyadır ve toplumun zaferi için şehitlik ruhuna ve fedakarlığa ihtiyaç vardır diye kaydetti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ayrıca şunları kaydetti. Şehitlerin anısına İslami İran'ın bu alanda yabancılara ihtiyacı kalmaması için Şadigan bölgesine küresel kayda sahip olan Karun Nükleer Santrali yerli güçle inşa edilecek. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü, Batılıların İran'ın nükleer programıyla ilgili sözlerini hiçbir zaman yerine getirmediklerini belirtti. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemal Vendi, Press TV'ye yaptığı röportajda İran'ın Fordo tesislerinde değişiklik yaptığını iddia eden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi'nin son açıklamalarıyla ilgili olarak şunları kaydetti. Ajansın raporlar yeni değildir ve son aylarda teknik raporlar siyasi meselelerle ilişkilendirilmiştir. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Bloomberg Haber Ajansı'nın geçtiğimiz günlerde İran'ın %84 zenginleştirmenin başladığına dair iddiasına ilişkinde şunları söyledi. İran şu ana kadar ajansa 15 rapor sunup yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğini duyurmuştur. Ancak bu tür haber yapma perdesinin arkasındaki amacı İran İslam Cumhuriyeti'nin imajını kötüleştirmek olan siyasi hedefler yatmaktadır. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İran ile Rusya arasındaki askeri ve savunma ilişkilerinin iki ülkenin ortak çıkarları çerçevesinde olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenan, İran ile Rusya arasındaki askeri ve savunma ilişkilerinin iki ülkenin ortak çıkarları çerçevesinde olduğunu açıklarken, Tahran-Moskova ilişkileri hiçbir üçüncü ülkenin aleyhine değildir ifadelerini kullandı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki askeri ve savunma ilişkilerinin iki ülkenin ortak çıkarları çerçevesinde olduğuna işaret eden Nasır Kenani şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki askeri ve savunma ilişkileri ve işbirliği Ukrayna'daki askeri krizin başlamasından öncesine dayanmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti'nin Ukrayna krizinin siyasi çözümüne vurgu yaptığına dikkat çeken Kenani şunları kaydetti. Batı tarafların İran'a yönelik Ukrayna krizine ilişkin suçlamalarının siyasi sahipleri var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Suriye'deki krizle ilgili olarak bazı ülkelerle ilişkilerin kopmasına işaretle şunları söyledi. Suriye'deki şartların değiştirilmesi ve bu ülkede istikrarın ve siyasi sistemin kurulmasının kanıtlanmasıyla bu ülkelerin Suriye ile siyasi ilişkilerinin yeniden başlaması için kademeli bir sürecin oluştuğuna tanık oluyoruz. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi İran İslam Cumhuriyeti'nin Ukrayna'daki savaşla başa çıkmak için bölgesi bir grup oluşturma fikrini memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Emir Said Erivani dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Ukrayna meselesini çözme kapasitesine sahip bölge ötesi bağımsız tarafsız ülkelerden oluşan bir grup oluşturmak için kullanılması fikrini devam eden savaşa son vermek yönünde memnuniyetle karşılıyor ve bu sürece tam olarak katılmaya hazırdır. Erivani, Siyonist rejim temsilcisinin İran karşıtı açıklamalarına da yanıt olarak şunları söyledi. İranofobi bu rejimin genel kuruldaki olağan eylemlerinin bir parçası ve bu rejimin temsilcisi İran'a ilgisiz suçlamalar yapmak için her fırsatı kullanıyor. Türkiye Merkez Bankası dün politika faizini 50 baz puan düşürerek %8.50'ye çekti. Oysa çok sayıda banka yıllık TL mevduata %27 kadar faiz uyguluyor. Kur korumalı mevduata ise zarar ettirdiği için ilgi son derece düştü. Türkiye'de son depremin ağır sonuçları devam ediyor. Öyle ki bu ülkenin diğer illerindeki depremzedelerin nakil bölgelerindeki nüfus kompozisyonu bozuldu ve Ankara yetkilileri hayatta kalanlara emekli maaşı ödenmesi de dahil olmak üzere bu felaketi yönetmek için yeni önlemler almaya zorlandı. İRNA'nın Haber 7 internet portalına dayandırdığı habere göre Türkiye hükümeti ülkenin 11 ilinde meydana gelen son depremde yakınlarını kaybedenlerin hayatta kalanlarına emekli maaşı ödeyeceğini duyurdu. Sırada bültenimizin son haberi var. Birleşmiş Milletler uzmanları Türkiye tarihinin en büyük felaketiyle karşı karşıya kaldığını ve en az 500 bin evin yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Muhabirimizin Haber 7 internet portalından naklen aktardığı haberde Birleşmiş Milletler uzmanlarına göre Türkiye'de son dönemde meydana gelen depremler ülkenin güneyinde 1,5 milyon insanı evsiz bıraktığı kaydedilmiştir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde şöyle bir açıklamada bulundu. 458 bin konut ülkesindeki son depremlerde yıkıldı veya ciddi şekilde hasar gördü ki bunların yıkılıp yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Nablus'un kanlı günü ve Gazze'li Batı Şeria'nın Nablus'a destek birliği başlığı altında. Gazze ve Batı Şeria şehirlerinin halkı Siyonist rejimin Nablus'taki cinayetini kınamak için grev düzenledi. Dün Nablus şehrinin eski mahallesine düzenlenen baskında İsrail askerleri 11 kişiyi öldürdü, 5'inin durumu ağır olan 102 kişiyi de yaraladı. Bu cinayet Siyonist polisin 4 özel biriminden biri olan Yuan biriminin askerleri tarafından işlendi. Bu cinayette şehit olanların ve yaralananların çoğu sivillerden oluşuyor. Böyle bir cinayetin işlenmesinin ana nedeni açıklanmadı ancak bu suç Avrupa Birliği dış politika yetkilisi Joseph Borrell'in dicivari şiddet olarak adlandırdığı yeni Siyonist rejim kabinesinin Filistinlilere karşı uyguladığı şiddetin devamıdır. Siyonist rejimin Benjamin Netanyahu başkanlığındaki yeni kabinesi Ocak 2023'ün başından beri görevde. Son iki ay boyunca bu kabine farklı Filistinli gruplara karşı en yüksek davranışsal ve siyasi şiddeti benimsedi. Siyonist rejimin İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir bizzat Filistinlilere karşı geniş davranışlar şiddeti emir veriyor. Aslında Siyonist kabinin yaptığı cinayetler soykırım ve ırkçılığın bariz örneğidir. Bu yaygın şiddet Filistinlilerin tepkisine neden oldu. Filistin direniş operasyonları artarken sivil itaatsizlik de artıyor. Siyonist rejimin hapishanelerindeki Filistinli tutsaklar Siyonist rejimin suçlarını protesto etmek için üst üste 10. gündür sivil itaatsizlik eylemlerine devam ediyor. Gazze ve Batı Şeria'nın çeşitli şehir ve bölgelerinde Batı Şeria'nın Nablus kentinde 11 kişinin şehit olmasına tepki olarak bu sabahtan itibaren genel greve sahne oldu. Filistinli grupların daveti üzerine gerçekleştirilen bu grev Gazze ve Batı Şeria'nın Nablus'a verdiği desteği gösteriyor. Bu kapsamda tüm iş yerleri, okullar, üniversiteler, bankalar ve dükkanlar kapatıldı. Gazze'deki Eğitim Bakanlığı da tüm okulların ve parkların kapatıldığını duyurdu. Hamas hareketinin sözcüsü Hazım Kasım, Gazze'deki grev dalgası özellikle Nablus cinayetinden sonra halkımızın Kudüs ve Batı Şeria'daki devriminin dayanışması ve desteğiyle uyumludur dedi. Nablus'taki direniş gruplarının koordinatörü Nasr Abu Cüeş'te Gazze, Batı Şeria ve ülke çapındaki grevlerin çok önemli olduğunu, bu hareketin işgalcilere her türden Filistin halkının Siyonistlere karşı birleştiğine dair açık ve yüksek sesli bir mesaj olduğunu söyledi. Filistin direniş grupları, direniş ve sivil itaatsizlik operasyonlarının yanı sıra Nablus'ta Siyonistlerin işlediği suça karşılık olarak Gazze Şeridi'nin farklı noktalarından işgal altındaki toprakların güneyindeki Siyonist rejime ait yerleşim bölgelerine yönelik roket saldırılarını da gerçekleştirdi. Bu roket saldırıları, Siyonist rejim şiddetinin devam etmesinin yeni bir savaşa neden olacağı mesajını içermekte. Diğer önemli bir nokta da Nablus cinayetinin dış tepkilerle de karşılanmış olmasıdır. Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Umman, Siyonist rejimin Nablus kentinde işlediği cinayeti ve 10 Filistinlinin şehit edilmesini kınadı. Katar Dışişleri Bakanlığı, Nablus cinayetini işgalci rejimin Filistin halkına karşı sürekli ve sistematik cinayetleri doğrultusunda nitelendirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, çarşamba günü yaptığı konuşmada, Siyonist güçlerin Nablus'a düzenlediği saldırıda 11 Filistinli'yi şehit etmesi ve 102 kişiyi yaralaması cinayetini kınamadan, işgal altında bulunan Filistin'deki durumun bölge genelinde ve ötesinde istikrarsızlığa yol açtığı konusunda uyarıda bulundu. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Bakü'de İlham Aliyev hükümeti muhaliflerinin tutuklanmalarının sürmesi etrafında. Medya kaynakları Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Bakü'de muhaliflerinin tutuklandığını bildiriyor. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Polisi ve güvenlik güçleri Bakü hükümetinin politikalarına karşı protestocuları dağıtırken tanınmış bir sosyal aktivist ve İlham Aliyev'in muhalifi olan Bahtiyar Hacıyev taraftarlarını tutukladı. Bakü polisi ayrıca 1918 Demokrasi Hareketi'nin 2 üyesini ve yine gösteri düzenledikleri için diğer 3 aktivisti tutukladı. Göstericiler cezaevinde açlık grevinde olan Bahtiyar Hacıyev'in serbest bırakılmasını istedi. Salı günü Bakü hükümetine bağlı polis ve güvenlik güçleri bir dizi protestocu sosyal aktivisti Bakü Temiz Mahkemesi önünde dağıttı. Bahtiyar Hacıyev geçen Aralık ayından beri tutuklu ve uzun süredir açlık grevinde bulunuyor. Son iki gündür devam eden gösterilerde bilgi kaynakları Bahtiyar Hacıyev'in açlık grevini yoğunlaştırdığını bildirdi. Haber kaynaklarının konuyla ilgili raporları şöyle. Bahtiyar Hacıyev daha önce Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki kanunsuzluğu ve siyasi özgürlüğün yokluğunu eleştiren yazılar yazmıştı. Yazılarında Aliyev hükümetinin yasal bir siyasi sistem olmadığını belirtmişti. Güvenlik ve siyasi meseleler analisti Eriston Oruçlu geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin cinayetkarlar tarafından yönetildiğini duyurdu. Eriston Oruçlu, Azeri Freedom kanalı ile yaptığı söyleşide Terter davasında cinayetin faillerinin cezalandırılmaları yerine teşvik edilmeleri ve Azerbaycan Cumhuriyeti ordusundan birçok subay ve askerin işkence edilmesi ve tutuklanması hususunda şöyle konuştu. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin askeri savcısı Hanlar Veliyev'i bazı vatandaşların savunması gerçekten şaşırtıcı. Bu gerçekten garip bir olay. Terter davasında kan suçlunun ve destekçilerin ifşa kaç suçlunun ve destekçilerin ifşa edildiğine, onurlarının kırıldığına, gerçek yüzlerine bakın. Bazı ağlarda kaç kişinin onları desteklediği ortaya çıktı. Ülkede bu şerefsiz canilere destek olmak için namus ve tevazularını feda eden bunca insan olması gerçekten garip bir olay. Terter olayı sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin çok sayıda yurtsever askeri ve subayı bu ülkenin ordusunu yöneten caniler tarafından sebepsiz yere yok edilmiştir. Bütün bu olaylar gösteriyor ki Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yetkileri yabancılara devredildiğinden beri bu ülkenin yönetim şekli orman kanununa dönüşmüştür. Özellikle yabancılar için Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkının kaynaklarını yağmalamak bir öncelik haline gelmiştir. Bu nedenle hukuk ve ülke yönetiminin kalitesi yabancılar için önemsiz, Kuzey Aras'ın Müslüman halkının memnuniyeti ise yabancı yöneticiler için pek önemli değildir. Bu nedenle hukuk ve ülke yönetiminin kalitesi yabancılar için önemsiz olup, Kuzey Aras'ın Müslüman halkının memnuniyeti ise yabancı yöneticiler için pek önem taşımamakta. Her halükarda bunu belirtmek gerekir ki Azerbaycan Cumhuriyeti polisinin ve güvenlik güçlerinin İlham Aliyev'in politikalarının muhaliflerine karşı şiddet kullanması ve onları bastırması ilk kez yaşanmıyor. İlham Aliyev'in başbakanlığı ve babası Haydar Aliyev'in halifi meselesinin Bakü'nün yönetim gündeminin en üst sıralarında yer aldığı 2003 yılından bu yana Bakü güvenlik güçleri sürekli muhalefetin bastırılmasını ön planda tutmuştur. Aynı zamanda son 20 yılda Aliyev hükümetinin muhaliflerine yönelik baskı ve şiddetin miktarı her zaman arttı. Bu anlamda dikkat edilmesi gereken nokta sözde batılı güçlerin Aliyev ailesini Azerbaycan Cumhuriyeti liderliğinden uzaklaştırma girişimidir. Ağırlıklı olarak İngiltere, Amerika ve diğer bazı batılı egemen ülkeler tarafından desteklenen batılı siyasi aktivistlerin protestosu İlham Aliyev hükümetine bir uyarı olarak değerlendirilmelidir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Hicri Kamari takvimle 4 Şaban 1442 Peygamber Efendimizin sevgili torunlarından Hazreti Ebul Fezl Abbas Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümüdür. Biz bu münasebetle ilgili bu zatın ve şahsiyetin hayatı ve İslam yolundaki fedakarlıkları konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Din alimi Sayın Hüseyin Yeşil bizimle birlikte. Hüseyin Hocam hoş geldiniz efendim.
Sağ olun. Kolaylık versin.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi İran takviminde Hazreti Ebu'l-Fezl Abbas Aleyhisselam'ın veladeti yıl dönümü Gaziler Günü olarak adlandırılmaktadır bildiğiniz gibi. Biz bu Hazret'in yaşamı, hayatı ve özellikle Kerbela olayındaki fedakarlıklarıyla ilgili özellikle içinde bulunduğumuz bu kutlu veladet yıl dönümü münasebetinde dinleyicilerimize neler söylemeliyiz acaba?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve naru lil mulhidinel münafıkin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنوا على أعدائهم أجمعين. Efendim, böyle yüce zatların dünyaya gözünü açması elbette kutlanılacak, müjdelenilecek çok önemli işlerden biri. Zaten tarihte iz bırakan şahsiyetler basit birden oluşan kişilikler değildir. Çok iyi eğitimden geçirilmiş, kendisini iyi eğitmiş, çok donanımlı insanların ortamında büyümüş ve davanın, inancın nasıl sahiplenileceğini gayet iyi bilen bir özellikte yetişmiştir. Hazreti Abbas Aleyhisselam da bunlardan biridir. Ben hep konuşmalarımda arz ederim. Bu üç aylar çok özellikli bir günlere, özellikli vakitlere sahiptir. Mesela Şaban ayının üçüncü günü Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın dünyaya gelişi doğumudur. Hicretin dördüncü yılında. Efendim hicretin 38. yılının Şaban ayının beşinci gününde oğlu İmam-ı Zeynul Abidin Aleyhisselam'ın dünyaya gelişidir. Ki Şaban ayının içerisinde, Recep ayının içerisinde böyle özellikli vakıalara rastlamak mümkündür ve tesadüf de değildir bu. Allah-u Teala'nın takdiri, Allah-u Teala'nın irade ve meşiyeti böyle icap etmiştir. Ki bu günlerde bunlar dünyaya gözlerini açıyor. Neden? Çünkü bu insanlar hakikaten İslam dininin yaşamasını, İslam'ın yaşatılmasını, bütün dünyanın her köşesine ulaşmasını ve İslam'ın gerçek felsefe ve mantığının anlaşılmasını canı gönülden isteyen, dava olarak kabul eden insanlardır. Hazreti Abbas Aleyhisselam da ki Ebel Fezl olarak da biz genellikle tanırız, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Fatimetü Zehra selamullahu aleyhanın şehadetinden sonra evlenmiş olduğu yine Fatıma adında bir hanımından dünyaya gelen ilk çocuğudur. Fatıma binti Ebi Muhammed sonraları bazı sebeplerden dolayı çocuklar o ismin anılması ile analarını hatırladıklarından dolayı özellikle Hazreti Fatime'nin şehit olduğunda, öldürüldükten sonra öksüz bıraktığı İmam-ı Hasan, İmam-ı Hüseyin, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den sonra küçük kızları Zeynep selamullahu aleyha 5 yaşında bulunmaktaydı. Bu anasının adı zikredildiğinde hep rahatsız olmuştur. Onun için bu sebeplerden dolayı Hazreti Abbas'ın anası olan Fatime binti Ebi Muhammed'in adını İmam-ı Ali Aleyhisselam Ummul Benin olarak tanımlamıştır. Ve bizler de bütün tarih kitaplarında da, bütün siyer kitaplarında da Ummul Benin denildiğinde anlaşılıyor ki Fatime-i Zehra Selamullahu Aleyha'nın öldürülmesinden sonra Hazreti Ali'nin evlenmiş olduğu ikinci eşi zikredilir, ikinci eşi kastedilmektedir. Onun için Hazreti Abbas Ummul Benin'in ilk çocuğudur Hazreti Ali'den ve işte hicretin 26. senesinde dünyaya gelmiştir. Şaban ayının 4. günü dünyaya gözlerini açmıştır Hazreti Ali aleyhisselam. Hazreti Abbas'ın dünyaya gelişinde ileride olacakları Hazreti Peygamber'den öğrenmiş olduğu için Hazreti Abbas'a çok ayrı bir değer atfederdi. Ve Hazreti Abbas aleyhisselam Hazreti Ali'nin terbiyesiyle, ilmiyle, takvasıyla, kültürüyle eğitilmiş, bunun yanında babası Ali gibi er meydanında, savaş alanlarında kahramanlıklar göstermiştir, kendini ispatlamıştır. Her yerde baba yiğitliğiyle, kahramanlığıyla ve bu baba yiğitliğinin, kahramanlığının, silahşorluğunun yanı sıra da efendiliğiyle, alçak gönüllülüğüyle, yumuşak ve sevecenliğiyle tanınmıştır. Hazreti Abbas, Hazreti Hüseyin aleyhisselamla beraber kardeştir zaten bunlar. Ve Fatimetin, Zehra selamullahi aleyhanın vefatından sonra öksüz kalan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin aynı zamanda Ummul Benin tarafından çok iyi korunmuşlar. Çok iyi bir şekilde onlara bakılmış ve aynı ana şefkatiyle, ana merhametiyle Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in üzerine Ummul Benin titremiştir. Bu duyarlılığı, bu sevecenliği bütün çocuklarına aşılamıştır. Yani üveylik olayı Hazreti Hasan'la, Hazreti Hüseyin'le, Hazreti Abbas arasında hiçbir zaman gündeme getirilmemiştir, hissedilmemiştir, belli olmamıştır. Kardeş olarak bakılmış ve burada esas üzerinde durmamız icap eden konu kişinin inancına bağlılığı, tutkusu, aşkıdır. Hazreti Abbas aleyhisselam da bugün dünyaya gözünü açmış olan o kahraman da İslam dinini babası İmam Ali'nin mantığıyla kendisinden büyük olan iki tane ağabeyisi Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in aynı zamanda Zeynep selamullahi aleyhanın mantığı ve anlayışıyla İslam'ı benimsemiş, yaşamış ve yaşatmıştır. Yani İslam'ı kendisine tam bir dava olarak benimsemiş ve Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in Yezid askerine karşı verdiği mücadelede de çok iyi bir şekilde, alkışlanacak bir şekilde, şapka çıkarılacak bir şekilde bu davaya sahip oluşunu kanıtlamıştır. Hazreti Abbas'ın zamanla şehadetini bazı anlatanlar sembolik ifadeler kullanarak yer yer efsaneleştirmişlerdir. Çünkü Hazreti Abbas aleyhisselam gerçi efsane olmaya, efendim efsaneleştirilmeye, şöyle olmamış hadiseleri ona ulamaya ihtiyacı yoktur. Hazreti Abbas hakikaten Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in yanında Yezid'in askerine karşı tek bir ordu gibi mücadele vermiştir. Ve son dakikasına kadar da mücadelesinde gözü arkada kalmadan son dakikasına kadar, son nefesine kadar da mücadelesini devam ettirmiş, kolları kesilmiş, başını ezmişler, vücudu artık paramparça olmuş, o şekilde de geri dönmeden, pişmanlık duymadan şehadete koşmuştur. Allahu Teala'nın yüceliğinden diliyorum bu günler hürmetine, bu mübarek aylar hürmetine, Hazreti Abbas ve ailesi hürmetine dualarımızı kabul etmesini yüce zatından diliyoruz. Bizlere sağlıklar, sıhhatler, mutluluklar, huzurlar nasip etsin Hazreti Abbas hürmetine ve onlar gibi o istikamette gidebilmek, yürüyebilmek, Allah emirlerini yaşatabilmek ve yaşayabilmek nasip etsin bizlere.
Amin.
Hepinize bu kutlu doğumun uğur getirmesini dileyerek saygılar sunuyorum.
Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde din alimi Sayın Hüseyin Yeşil bizim uzman konuğumuz idi. Hazreti Abbas aleyhisselamın veladet yıl dönümü münasebeti etrafında bugünkü sohbetimizi dinlediniz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.farstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hazreti Ebu'l-Fazl Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü.
Değerli dinleyiciler, Hazreti Ebu'l-Fazl Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Muazzam Şaban ayının 4. günü Hazreti Abbas Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümüdür. Hazreti Abbas birçok fazileti ve seçkin sıfatları yüzünden fazilet sahibi anlamına gelen Ebu'l-Fazl lakabı ile lakaplandırıldı. Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Evet, Muazzam Şaban ayını ve İmam Ali Aleyhisselam'ın seçkin evlatlarından Hazreti Abbas'ın veladet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Hazreti Abbas'ın adı tarih boyunca fedakarlık sözcüğüyle birlikte anılmış ve anılmaya da devam edecektir. Biz de bu ilahi insanı büyük saygıyla anıyor ve siyeri ve yolu bizi de saadete ve kurtuluşa doğru yönlendirmesini niyaz ediyoruz. Hazreti Ebu'l-Fazl'ın veladet yıl dönümü kutlu olsun.
Güneş henüz doğmamıştı ki birden göklerin kapıları açıldı. Gökten melekler yağıyordu. Melekler gruplar haline yere iniyor ve yakından Haşim oğullarının ayı olan Abbas'ın doğumuna şahit olmak istiyordu. Baba büyük bir aşk ve sevgiyle yeni doğan bebeği kokladı ve ellerine öpücükler yağdırdı. Ardından tevhid ve nübüvvetin namesi olan ezanı sağ ve sol kulaklarına okudu ve adını Abbas koydu. Savaş meydanının kahramanı ve şecaat arslanı Abbas.
Ailede terbiye işi ve özellikle anne ve babanın evlatların terbiye edilmesinde rolü oldukça önemlidir. Hazreti Abbas, Emirül Müminin Ali Aleyhisselam gibi bir baba ve Ümmül Benin gibi bir annenin evladı olma onuruna sahipti. Ümmül Benin, Arap aşiretlerinin soyunu bilmekle ün yapan Akil tarafından İmam Ali Aleyhisselam'ın eşi olarak seçilen seçkin bir kadındı. Tarihte belirtildiği üzere İmam Ali Aleyhisselam'ın kardeşi Akil bin Ebu Talib'e şöyle buyurur. Kardeşim bana Arap yiğitlerin soyundan olan bir kadını seç ki onunla evleneyim ve o da bana cesur ve yiğit bir evlat versin. Ve Akil imam için Ümmül Benin'i seçti.
Soydan maksat, insanların, ailelerin ve kavimlerin arasındaki yakınlık ve akrabalık bağlarıdır. Bu ilimden baş çıkaranlara ise soy bilgini, geolog denir. Soy bilimi, milletlerin arasında büyük önem arz eden ve antropoloji, sosyoloji ve tarih yazarlığı gibi ilimlerde sıkça kullanılan bir ilim dalıdır. Ama maalesef günümüzde aileye önem vermeyen toplumlarda bu ilim asaletini kaybetmiştir. Günümüzde görecede birçok uygar ülkede aynı ülkelerce yapılan araştırmaların sonuçlarına göre birçok insan babasının kim olduğunu ya da genini kimden miras aldığını bile bilmiyor. Dolayısıyla bu gibi toplumlarda bu büyük ayıbı örtbas etmek için soy bilimini beyhude ve faydasız bir ilim olarak göstermeye çalışıyorlar. Böylece hem kendi rezilliklerini ve alçaklığını örtmek ve hem pak ve asil soylara mensup olan insanları değersiz göstermek istiyorlar.
Tahran Radyosu.
Rivayetlere göre Ümmül Benin'i babasından istediklerinde Babası eşi ve kızının yanına gitti ve tam o sırada eşi Ümmül Beni'nin saçlarını taradığını gördü. Kızı ise bir gece önce gördüğü rüyayı anasına anlatıyordu. Ümmül Beni şöyle diyordu. Anne, rüyamda yemyeşil ve ağaçlarla dolu bir bahçede oturduğumu gördüm. Orada birçok nehir akıyor ve bol meyveler bulunuyordu. Ay ve yıldızlar parlıyordu. Ben ise onlara bakıyor ve yaratılışın ve Allah'ın mahluklarının azametini düşünüyordum. Tam da bu düşüncelere dalmışken ay gökten indi ve benim eteğime oturdu. Ve ondan çıkan nur gözleri kamaştırıyordu. Ben bu duruma şaşırırken üç parlak yıldızı da eteğimde gördüm. Onların nuru da beni hayrete düşürmüştü. Henüz şaşkınlığımdan kurtulmazken bir hatiften nida geldi ve bana adımla seslendi. Ben sesini duyuyor ama onu göremiyordum. Bana şöyle diyordu. Fatıma, seni siyadet ve nuraniyetle müjdeliyorum.
Hazreti Abbas'a Ebul Fazl'da diyorlar. Zira onun vücudunda şecaat, siyadet, yiğitlik, keramet ve şefkat bir arada toplanmıştır. Konuştuğunda sözü hidayete erdirici nitelikteydi. Attığı her adım ise şeref ve izzete doğru atılan adımdı. Hazreti Abbas'ın faziletlerinin tümü, çağının imamının ona doğru gelen kutsal nurunun hüzmesiydi ve o da parlak bir ayna misali bu nur hüzmesini topluyor ve ardından yansıtıyordu. Bazı arifler Hazreti Abbas aleyhisselamı sürekli parlayan güneş Hüseyin'in izinden giden Şems suresinin ikinci ayetinin mıstakı olduğunu belirtiyor. Şems suresinin birinci ve ikinci ayetinde şöyle buyuruyor. Güneş ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya andolsun.
Hazreti Abbas tüm amellerinde ve davranışlarında imamını izleyen biriydi. Hazreti Abbas hiçbir zaman İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı sollamadı. Hatta imamından sonra doğduğu tarihte bile. İmam Hüseyin Aleyhisselam kameri 3 Şaban 4. yılda dünyaya gelirken, Hazreti Abbas kameri 4 Şaban 26 yılında dünyaya geldi.
Savaş sırasında bayrağı taşıyanların tüm emekleri bayrağı ayakta tutmaya yöneliktir. Zira bayrak, direnişin temel ekseni ve işareti ve komutanlığın sağlamlığının simgesidir ve mücahitlere huzur ve güven duygusu aşılar. Nitekim bayrak yere düşmediği sürece ordu savaşa devam eder. Dolayısıyla bayraktar kanının son damlasına kadar direnen ve bayrağın düşman eline geçmesine mani olan kişidir. Aşura günü İmam Hüseyin aleyhisselam ve ashabı savaş için hazırlanırken İmam Hüseyin aleyhisselam bayrağı Hazreti Abbas'a verdi. Hazreti Abbas arkadaşlarının şehadetine şahit olabilecek, çocukların inlenmesini duyabilecek, kızların sessizce akan gözyaşını görebilecek ve buna karşın düşman oklarının yağmuruna rağmen sağlam ve güçlü bir şekilde bayrağı bir elinde tutarak öbür eliyle kılıcını düşmana karşı kullanabilecek ve tüm insanları hayrete düşürebilecek tek kişiydi. Nitekim bu yüzden adı tarihte bayraktar olarak kayda geçti.
Su hayat ve yaşam demektir. Yeryüzünde tüm canlılar beka için suya muhtaçtır. Tarihte belirtildiği üzere bir gün Roma kralı Muaviye'ye verilmek üzere Şam'a bir şişe gönderdi ve ondan bu şişenin içine her şeyden dökmesini istedi. Muaviye bu şişeye ne koyacağını şaşkın şaşkın düşünürken en son İmam Ali Aleyhisselam'ın talebelerinden birinden yardım istedi. İmamın talebesi bu bilmeceyi çözmek için şöyle dedi. Şişeye biraz su koy. Zira Allah Teala Enbiya suresinin 31. ayetinde "Biz her şeyi sudan yarattık" diye buyurmuştur. Roma kralı ise bu zekanın karşısında hayranlığını gizleyemedi ve "bu adam ne kadar bilge biriymiş" dedi.
Dolayısıyla suyun mahlukların hayatını sürdürmekte önemi hakkında hiçbir kuşku olmadığı kesindir. İslam dini de başkalarına su vermeye ve su ulaştırmaya sık sık vurgu yapmış ve bu konuda birçok rivayet ve hadis günümüze dek gelmiştir. Bu rivayetlerden birinde İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'dan naklen şöyle deniliyor: "Suyun bulunduğu yerde eğer bir başkasına su verirse bir köleyi azat etmiş gibi olur ve eğer suyun bulunmadığı yerde başkasına su verirse bir insana hayat bağışlamış gibi olur ve kim bir nefesi diriltirse tüm insanlara hayat bağışlamış gibi olur."
Hazreti Abbas Kerbela macerasında Medine'den Mekke'ye ve Mekke'den Kerbela'ya uzanan yolculuk boyunca İmam Hüseyin Aleyhisselam kafilesinin suyunu temin etmek ile görevliydi. Yolun başında İmam Hüseyin Aleyhisselam'a yüzlerce kişi eşlik ettiğinden ve beraberinde getirdikleri atlar ve hayvanlar da göz önünde bulundurulduğunda kafilenin suyunu temin etmek çok önemli bir görevdi. Ve bu görevi Hazreti Abbas üstlenmişti. Hazreti Abbas, Yezid ordusu İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kafilesine akan suyu Fırat'ta akan suyu engellediğinden düşman saflarını aşarak imamın kafilesinde yer alanlara su ulaştırdı ve böylece Sakka lakabını kazandı.
Ancak bu görevin en zorlu aşaması savaşın son anlarındaydı. Hazreti Abbas zar zor Fırat ırmağına ulaşmayı başardı. Fakat susuzluktan dudakları çatladı ve ciğeri yandığı halde imamına su ulaştırmadan kendisi su içmek istemedi. Hazreti Abbas büyük bir yakin ve aşkla Fırat'ın suyu ile tulumunu doldurdu ve büyük bir şevkle atını İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın çadırına doğru koşturdu. Kafilenin sakkası bu değerli suyu ulaştırmak için var gücüyle çadırlara doğru at koşturuyor ve kılıcını savurarak su tulumunu koruyordu. Bu su Hazreti Abbas için uğruna iki elini kaybedecek kadar değerliydi ve en azından ölmeden önce suyu ulaştırmayı umuyordu. Ama bir ok su tulumuna isabet ederek içindeki suyun yere dökülmesine sebep olunca Hazreti Abbas da can verdi.
Evet, bu yüzden Hazreti Abbas fazlı ve keremi yüzünden Ebu'l-Fazl ve Bayraktar ve Sakkay lakaplarını kazanarak adı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın adı ile birlikte ebedileşti. Bir kez daha Hazreti Abbas Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümünü tebrik ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, Hazreti Ebu'l-Fazl Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Bu arada bizi www.farsurey.ir üzerinden takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebilirsiniz.
Hoşçakalın.
girip dış yayınlar servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde kısaca Ebubekir ve Ömer'in iktidarın başında bulundukları dönemi ve onların Hazreti Ali aleyhisselam açısından bazı özelliklerini anlattık. Şimdi sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Ömer 12 yıl iktidarın başında kaldıktan sonra Hicri Kameri 23. yılda muhaliflerinden biri tarafından suikaste uğradı ve birkaç gün sonra vefat etti. Ömer vefat etmeden önce ve yataktayken kendisinden sonraki halefini belirlemeyi düşünmeye başladı ve eğer Maaz bin Cebel, Ebu Ubeyde Cerrah veya Salim Mevla Hazife hayatta olsaydı hilafeti onlara devredeceğini söylüyordu. Ancak bu insanlar vefat ettikleri için Ömer kendisinden sonraki halifenin belirlenmesi için yeni bir yöntemi gündeme getirdi. Ömer, İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin 6 yakın sahabesini seçti ve onlara 3 gün istişarede bulunduktan sonra Müslümanların halifesini belirlemelerini söyledi.
Bundan önce ve İslam peygamberi rihlet ettikten sonra o hazretin bazı sahabesi Allah Resulü'nün Gadir-i Hum'da vasiyeti ve yaşanan gelişmeyi göz ardı ederek Ebu Bekir'i halife olarak seçmişti. Ancak Ebu Bekir ömrünün sonlarına doğru bu yöntemi değiştirdi ve halkın görüşünü gözetmeksizin Ömer'i kendisinden sonraki halife olarak atadı. Ömer ise her iki eski yöntemi bir kenara bıraktı ve başka bir yöntem belirledi. Ve Ebu Bekir'in halife olarak seçilmesinde Müslümanların görüşü olmadığını itiraf ederek bundan böyle halkla istişare edilmesi gerektiğini gündeme getirdi. Ve böylece kendi aralarından birini halife seçmek üzere 6 kişilik bir konsey kurdu. Konseyde İmam Ali bin Ebu Talib aleyhisselam, Osman bin Affan, Zübeyr bin Avam, Talha bin Ubeydullah, Sa'd bin Ebi Vakkas ve Abdurrahman bin Avf yer alıyordu.
Ömer'in kararına göre halifenin seçimi konsey üyelerinin çoğunluğunun onayı ile olması gerekiyordu. Ancak Ömer'in istediği gibi eğer konsey 3 kişilik 2 gruba ayrılarak farklı kişilerin üzerinde karara varacak olursa Abdurrahman'ın yer aldığı grubun oyları geçerli olacaktı. Ömer ayrıca konseyde kim çoğunluğun oyuna karşı çıkarsa kellesinin vurulmasını ve eğer konsey ikiye bölünürse Abdurrahman'ın yer aldığı gruba karşı çıkan grup, karşı grubun kararını kabul etmezse 3 muhalifin de öldürülmesini ve eğer konsey üyeleri 3 gün içinde halifeyi seçemezlerse hepsinin kellesinin vurulmasını emretmişti. Bu arada Ensar'dan 50 kişi de bu vasiyetin uygulanmasını gözetlemekle görevlendirilmişti.
Bazıları konseyin yapısının Osman'ın halife olarak seçileceği şekilde oluşturulduğunu belirtiyor. Zira İmam Ali Aleyhisselam'ın tahmin ettiği üzere Sa'd kendi amcaoğlu Abdurrahman'a karşı çıkmayacaktı ve Osman'ın kız kardeşinin kocası olan Abdurrahman da ona oy verecekti. Bu durumda eğer Talha ve Zübeyir Hazreti Ali Aleyhisselam'dan yana oy kullansaydı fayda etmeyecekti. Zira Abdurrahman Osman'ı halife olarak seçen grupta yer alıyordu. Nitekim gerçekte de öyle oldu. Sa'd konseyin ta başından beri Abdurrahman'ın lehine çekildi. Zübeyir de Hazreti Ali Aleyhisselam'ın lehine hilafet adaylığından çekildi. Abdurrahman hilafet istemediğini söyledi. Ebu Bekir'in amcaoğlu ve Hazreti Ali karşıtı olan Talha da Osman'dan yana geri çekildi. Böylece hilafet adayları sadece Hazreti Ali Aleyhisselam ve Osman'dı. Böylece Abdurrahman'ın oyu ve kararı belirleyici oldu. Abdurrahman ilkin Hazreti Ali'den hilafetinde Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberi siyeri ve iki önceki halife yani Ebu Bekir ve Ömer'in yöntemine uyma sözü vermesini istedi. Ancak Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle karşılık verdi. Kendi bilgim ve gücüm ve içtihadım kadar Kur'an-ı Kerim ve İslam peygamberinin sünnetine uymayı umut ederim. Abdurrahman aynı şartı Osman'la da gündeme getirdi ve Osman hemen şartı kabul etti ve böylece Abdurrahman Osman'a biat etti.
Bazı kaynaklar Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Abdurrahman'ın şartını bir nevi kandırma nitelediğini ve ona şöyle buyurduğunu anlatıyor. Sen Osman'ı seçtin ki hilafeti sonra sana devretsin. Sen ilk kez biz Ehl-i Beyt fertlerine karşı birlik olup bizi hakkımızdan alıkoymuyorsun. Bu durum bize karşı bir geleneğe dönüşmüş bulunuyor.
Tahran Radyosu.
Her halükarda Osman iktidarın başına geçti ve İslam ümmetini yönetmeyi başladı. Ancak Osman verdiği sözü tutmadı ve İslam peygamberinin sünnetine uymadığı gibi Ebu Bekir ve Ömer'in hükümet yönteminden de uzaklaştı. Osman birçok İslami ilkeyi ve ahlakı göz ardı etti ve kararlarında da zafiyet gösterdi. Osman, İslam peygamberi döneminde sürgün edilen ve kendisinin akrabaları olan Mervan ve babası Hekem'i Medine'ye geri getirdi. Oysa Ebu Bekir ve Ömer kendi iktidarları döneminde Osman'ın tüm ısrarına rağmen bunu kabul etmemişti. Osman, amcaoğlu Mervan bin Hekem'i Medine'ye getirmekle kalmadı, ona siyasi ve sosyal kararlara karışma hakkı da tanıdı ve Mervan zamanla Osman'ın veziri konumuna geldi ve her isteğini uyguluyordu.
Osman'ın bu yöndeki bir başka icraatı akrabası Velid bin Akabe ile ilgiliydi. Osman Velid'i Kufe valisi yaptı. Velid hatta en basit İslami ilkelere uymuyordu ve bir keresinde sabah namazını aşırı sarhoşluk yüzünden 4 rekat şeklinde kıldı ve camidekilere "Eğer istiyorsanız daha fazla da kılabilirim." dedi. Velid'in şarap içtiği haberi Osman'a da ulaştı. Ancak Osman, Velid hakkında şarap içme cezasını uygulamadı. Velid, İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem döneminde hakkında bir ayet nazil olan ve o ayette fasık ilan edilen biriydi.
Osman hatta iktidarı döneminde bir keresinde Hazreti Ali'den Medine'yi terk etmesini istedi. Ancak bir süre sonra yokluğunun önemini anlayarak geri dönmesini istedi. Osman bir süre sonra tekrar İbni Abbas'ı yolladı ve Hazreti Ali'den Medine'yi terk etmesini istedi. Hazreti Ali Aleyhisselam Osman'ın bu dengesiz ve ölçüsüz davranışına bozuldu ve şöyle buyurdu. Ey İbni Abbas! Osman benden su taşıyan bir deve gibi bir yolu gidip aynı yolu geri dönmemi mi istiyor? Osman bana önce Medine'yi terk et dedi, sonra geri dönmemi istedi. Şimdi yine seni yolladı ve Medine'yi terk etmemi istiyor. Allah'a andolsun, o kadar Osman'ı savundum ki günahkar sayılmaktan korkuyorum.
Thank you.
Beytülmal'ın yağmalanması, nebevi siyere muhalefet, geçmiş halifelerin kararlarını bozmak, şayeste insanları azletmek ve şayeste olmayan akrabaları atamak, İslam peygamberinin büyük sahabelerinden Ebu Zer'i onun servetini ifşa ettiği için sürgün etmek, İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vefakar yoldaşı Ammar Yasir'i ölüm noktasına kadar darp ettirmek ve diğer birçok anormal uygulamalar sonunda halkı isyan ettirdi ve Hazreti Ali aleyhisselamın tüm açık gizli muhalefetine karşın halk 40 gün kuşatmanın ardından Osman'ı öldürdü.
Sonunda ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın 25 yıl süren güdümlü sessizliği sırasında yaşanan adaletsizlik ve zulümlerden ve sapkınlıklardan ve ahitlerin kırılmasından usanan halk tek çareyi o Hazret'e yönelmekte gördü. Hazreti Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle diyor. Birden ve şaşkınlık içinde halkın her taraftan bana doğru akın ettiğini fark ettim. Öyle ki Hasan ve Hüseyin neredeyse ezilecekti. Ve elbisemin iki yanı yırtıldı ve halk etrafımızı sardı.
Aslında halkın Hazreti Ali aleyhisselama doğru saldırması yaptıklarından pişmanlık duydukları için değil, kendi çıkarlarını korumak ve iktidardan bir pay almak içindi. Hazreti Ali aleyhisselam ise bu konunun bilincindeydi ve şöyle buyurdu. Ne zaman onların biatini kabul edip durumu ıslah etmek üzere kıyam ettiysem, bir grup ahitlerini kırdı, bir grup dinden çıktı ve bir grup zulmetmeye başladı. Sanki Yüce Allah'ın şu buyruğunu duymamıştı. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. En güzel akıbet takva sahiplerinindir.
Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle devam etti. Evet, Allah'a and olsun, onlar duydu ve anladı. Lakin dünya gözlerine güzel gözüktü ve şatafatları ve cazibeleri gözlerini kamaştırdı. Allah'a and olsun, eğer biat edenlerin izdihamı ve arkadaşların varlığı hücceti bana tamamlamamış olsaydı ve Allah Teala insanlardan zulme karşı sessiz kalmamaları ve duyarsız olmamaları yönünde söz almamış olsaydı, hilafet dizginini bırakırdım ve sonunu başı gibi görürdüm. İşte o zaman sizin dünyanızın benim gözümde bir keçinin hapşırarak sıçrattığı su kadar değerli olmadığını anlardınız.
Aslında Hazreti Ali aleyhisselam bu insanlar gaderuhum hamasetini göz ardı eden ve sakifa kararını kabul eden insanlar olduğunu çok iyi biliyordu ve İslam ümmetinin telafisi mümkün olmayan acı hakikatlerin küçük bir bölümünün üzerindeki perdeyi aralayan tarihi ve kalıcı sözlerinden önce onlara şöyle buyurdu. Eğer ben sizin için vezir ve hami olursam, emir ve hükümdarınız olmaktan daha faydalı olurum. İmam Ali aleyhisselam hatta şöyle buyurdu. Eğer siz beni yine bırakır ve başkasını seçerseniz, ben onunla muhalefet etmeyeceğim. Ancak halk amansız bir şekilde talebini tekrarlıyordu ve Hazreti Ali aleyhisselam sonunda onların talebini ve hilafeti kabul etmek zorunda kaldı.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programımız hakkında her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizlere iletebilir. Ayrıca yayınlarımızı da www.parsley.ir üzerinden takip edebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve el değmemiş bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir.
Bugünkü sohbetimizde sizleri Avishu Mağarası ile tanıştırmak istiyoruz.
İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaleti el değmemiş ve güzel doğası, yemyeşil ve muhteşem ormanları ve sayısız tarihi cazibe merkezi ile İran'ın önemli turistik yerlerinden biridir. Anzeli Sulak Alanı, Saravan Orman Parkı, Masule Köyü, Fuman'daki Rodhan Kalesi, İran'ın bu bölgesinin her zaman çok sayıda turisti kendine çeken doğal manzaraları ve tarihselleri arasında.
Bölgenin doğal cazibe merkezleri arasında Şanderman ormanları arasındaki dağlık bir bölgede ve Masal şehrinin yakınında bulunan muhteşem bir mağara var. 2010 yılında İran'ın ulusal doğal miras listesine kaydedilen 75 milyon yıllık bir mağara. Bu güzel ve garip mağara ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bizleri takip edin.
Masal, İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletinde bir dağ şehridir. Bu şehir, Gilan eyaletinin başkenti olan Reşt kentinin 50 kilometre kuzeybatısında yer almaktadır. Masal, şehrinin çevresinde irili ufaklı 17'den fazla mağara var. Aralarında çeşitli sarkıtları, güzel şelaleler ve kireç taşı sütunları bulunan Avishu Mağarası harika bir manzara oluşturmuş. 19 metre yüksekliğinde ve 14 metre genişliğinde çok geniş bir açıklığa sahip olan bu mağara, Gilan eyaletinin eşsiz mağaralarından biridir ve şimdiye kadar mağaranın derinliğinin 2000 metreden fazlası yerel mağaracılar ve dağcılar tarafından keşfedilmiştir. Bu yüzden bu mağaraya İran'daki en uzun mağara unvanını veriyorlar. Sığ bir vadinin ortasında yer alan bu mağara, deniz seviyesinden 1300 metre yükseklikte bulunan İran'ın kireç taşı mağaralarından biridir. Jeolojik araştırmalar, Avishu mağarasının yaşını yaklaşık 75 milyon yıl olarak tahmin ediyor.
Avishu mağarasını bu bölgedeki hatta İran'daki diğer mağaralardan ayıran özellikler arasında, mağaranın çevresindeki kayalıklarda da izleri görülebilen Poliotetis okyanus kabuğuna ait kalıntılar yer almaktadır. Masal kentinde Avishu mağarasının başından sonuna kadar akan su, mağaranın bir nehir mağarası sayılmasına neden oluyor. Avishu mağarasında ne kadar çok ilerlerseniz mağara bir o kadar daha çok suyun aktığını göreceksiniz. Bu nedenle de bu mağaraya Avishu adı verilmiştir.
Tahran Radyosu.
Avşu kelimesi birçok anlam türetebilen talışça bir kelimedir. Av su demektir, vişu batmak demektir. Talışça veya talişçe İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nde konuşulan bir kuzeybatı İran dilidir. Tatça ile de yakından ilişkili dil, İran'ın Gilan ve Erdebil iyaletleriyle Azerbaycan Cumhuriyeti'nin güney illerinde yaklaşık 220 bin kişi tarafından konuşuluyor. Hazar Denizi'nin kıyı bölgelerinde yoğunlaşıyorlar. Belki de yerel halkın mağaraya bu ismi vermesi, mağaraya giren suyun önce herkes tarafından görülebilmesi fakat daha sonra mağaranın büyük derinliğinde kaybolmasıdır.
Avşu, yedi kaynağın ve nehir suyu akışının olduğu bir kireç taşı ve su mağarasıdır. Mağaranın başından sonuna kadar su akışı görülebilecek şekildedir. 9 ana kuyusu, bir de tali kuyusu vardır. Mağarada göz alabildiğine çeşitli benzersiz kalkerli şekiller görülebilir. Bu şekiller kireç taşının suda çözünmesi sonucu oluşur. Tavandan sarkan sarkıntılar ya da zeminde sütun şeklinde olan dikitler Avşu mağarasının bakmaktan doyulmayan manzaralarıdır. Günümüzde bu güzel dikitler ve sarkıtlar, yarasalar, salyangozlar ve böcekleri ve sinek gibi birçok canlının yaşam alanıdır.
Avşu mağarası çoğu mağara gibi kireç taşı ve alçak kayalarında oluşur. Bu kayalar kalsiyum karbonat içerir ve asit ise onları kolayca çözebilir. Yağmur sırasında yağmur damlaları havadaki karbon oksidi emer ve suyun asidik hale gelmesine neden olarak kireç taşını çözebilir. Bu nedenle kireçli su mağaranın tavanından damla damla damlayıp buharlaştığında geriye kireçli birikintileri kalır ve bu muhteşem sarkıt ve dikitler oluşurur. Oluşması için de asılda gereken sarkıtlar.
Masal ilçesinin iklimi ılıman ve nemli olup dağ eteklerinde yer alması nedeniyle ilin diğer bölgelerine göre soğuk bir iklime sahiptir. Kışları bu bölge çok soğuk olur. Öyle ki çok az insan bu soğuk havaya dayanabilir. Bu nedenle Masal Avşu mağarasını gezmek için en iyi mevsim ilkbahar ve yaz ayları olmalıdır. Elbette Avşu mağarasını ziyaret ederken bilmeniz gereken şey mevsimsel şiddetli yağışlar sırasında mağara içindeki su derinliğinin çok yükseldiği ve bu konunun ziyaretçiler için tehlikeli olabileceğidir. Bu nedenle sağanak yağmurlar yağdığında bu mağaraya gitmemek daha iyi olacaktır.
Bu mağarada yürüyüş ve tırmanış için özel ayakkabılar giyilmelidir. Mağaracılar en azından ayak bileklerine kadar suda olabileceğinden uygun ayakkabı giyilmesi önerilir. Mağaranın çatısından damlayan kireçli su nedeniyle turistlerin kıyafetleri de ıslanabileceğinden fazladan kıyafet getirmeleri tavsiye edilir.
Avşu Masal Mağarası el değmemiş bir alandır. Bu nedenle çevresinde çok az aktivite, hizmet ve konaklama vardır. Yolcuların sorun yaşamamaları için tüm gün yetecek kadar su ve yiyecek almaları tavsiye edilir. Konaklama için şandelman veya masal ekoturizm localarını tercih etmek daha doğru bir karar olacaktır. Çünkü bu bölgede tek başına kamp yapmak tehlikeli olabilir.
Muhterem dinleyiciler, bugün de sizlere İran'ın bir diğer dua harikası ile tanıştırmaya çalıştık.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan.